Değerli gönül dostları, Medeniyetimize Yolculuk programına hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden güzel konuları konuğumuzla beraber ele alacağız, sizlerle paylaşacağız. Geçen hafta programımızın konusu Sıbyan Mektepleri'ydi. İstanbul'da var olan, ecdattan kalan Sıbyan Mektepleri'ni konuşmuş idik. O sohbet böyle tadımlık bir sohbet olmuştu. Şimdi onun bir devamı olarak yine Abdullah Kılıç hocamızla beraber bu hafta da yine Sıbyan Mektepleri üzerinde duracağız. Onlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Abdullah Kılıç hocamız bir kültür tarihçisi, bir kültür sanat tarihçisi. Kendisiyle ilgili bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz abdullahkiliç.com adresinden hocamızın yaptığı çalışmaları inceleyebilirler ki kendisinin çok ciddi prestij denilecek eserleri var. 10 eser sahibi. Bunlardan bir tanesi henüz basılmamış olmasına rağmen İstanbul Sıbyan Mektepleri kitabı diyor ve hocamıza yine programımıza hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Evet hocam, geçenki sohbetimiz tadımlık oldu. Şimdi dolayısıyla bu mektep konusu çok önemli. Niye? Bir milleti millet yapan, medeniyetin temel unsurlarından biri olan onun eğitim kurumları. Evet. Onun da başında temel eğitimin ana unsurlarından biri olan Sıbyan Mektepleri geliyor ki ecdat, evet. işte kaç yüzyıl bu mektepler üzerinden değil mi insanları manen, maddeten yetiştirmiş, geliştirmiş, medeniyetimize birer insan kaynağı olarak, değerli, kıymetli insanlar olarak medeniyetin hizmetine sunmuş. Evet. Bu mekteplerin bizim hayatımıza, maneviyatımıza etkisi, katkısı ki mahalle kültürü bunda çok önemli. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Evet. Şimdi hatırlayacak olursak Sıbyan Mektepleri, mahalle mektepleri, taş mektepler adıyla anıldığı ve bir mahalle bütünlüğü içerisinde, mahallenin adeta yaşayan organik bütünlüğü içerisinde bir parçası olduğunu belirtmiştik. Kısaca hatırlayacak olursak Sıbyan Mektepleri 4 yaş 4 ay veya 5 yaş 5 aylık çocukların gelenek olarak okumak için verildiği mahalle mekteplerinin adıdır.
Kim ki 4 yaş 4 aya girmiş, kim ki 5 yaş 5 aya girmişse ayı ve gününe bakılmaksızın, öyle mi?
Evet.
Onu da söylemiştik, onu da vurgulamıştık. Bu da çok enteresan bir boyuttu. Hani bizde evet. Okullar Eylül ayında açılıyor. Ama bu çocuklar için böyle bir şey yok. Böyle bir sınırlama yok. Kim ki bu özelliğe sahipse Aralık'ta da olsa, Şubat'ta da, Haziran'da da olsa mektebe kayda alınıyor.
Evet.
Hem de özel bir törenle.
Evet. Mektebin kayıt süresi, zamanı yok. İstediği zaman, o yaşta olduğu zaman okula veriliyor. Ve eğitim süresi de serbest demiştik. Yani 4 yıl olması 1846 yılından sonra kurala bağlanıyor.
Ondan o da önce, herhalde Batı'nın etkisiyle
evet,
olsa gerek.
Zaten yani 46'dan sonra
dönemi.
Dersler de değişiyor, müfredatlar değişiyor, binalar yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Her şey değiştiği gibi sosyal hayatta Sıbyan Mektepleri de değişmeye başlıyor. Şimdi mektepler demiştik yani mahalle bütünlüğü içerisinde genellikle bir sokağın köşesinde yer alan iki katlı, tek katlı da olanları var. Genellikle iki katlı.
Yekpare bir binadan söz ediyoruz.
Yekpare binalar. Altında çeşme olur genelde. Veya bir depo gibi bir şey oluyor. Üst tarafında dershaneler oluyor. Dershane oluyor. Bir de küçük odası var hocalar için ayrılan. Böyle binalar. Bunları yaptıranlar genelde biraz varlıklı olan
hayır.
Sahipleri. Külliyeler içerisinde yapılanlar da var. Bağımsız olarak dediğimiz gibi tek başına hayır sahiplerinin yaptırmış oldukları da var. Burada işte milletin çocukları binlerce yıl, bin yılı geçkin yüzyıllarca buralarda eğitilmişler. Buralarda mezun olanlar artık işte kimi esnaf oluyor, kimi tüccar oluyor, kimi tekrar okumaya devam ediyor, medreselere geçiyorlar, kimisi asker oluyor değişik şekillerde ama temel eğitimi buralarda alıyorlar. Yani bu temel eğitim inkar edilmez bir şey. Yabana atılacak bir şey değil. Bir millet...
Bu da maneviyat üzerine bina ediliyor değil mi? Daha önce onu bahsetmiştik.
İlk dersleri Kur'an öğreniyorlar. Besmele ile başlıyorlar eğitime.
Ahlak, terbiye üzerine bina
evet.
ediliyor.
Anlatmıştık o besmele törenleriyle. Öğrenciler öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim besmele töreni yapılıyor. Bir anlamda icazet oluyor. Daha sonra da işte Kur'an'ı iki kere hatmettikten sonra da okul bitmiş kabul ediliyor. Belli bir düzeye gelmiş oluyor. Ondan sonra medreselere geçiyorlar. Kısaca böyle hatırlamış olalım. Biz işte İstanbul'u örnek alarak çalışmıştık bu kitabımızda, belgesel kitabımızda. 90 küsur mektep binası bulduğumuzu söylemiştik.
Hali hazırda İstanbul'da.
Mevcut olan. Hı hı. Benim bulabildiklerim belki daha vardır ama çok ciddi de araştırdık yani. Eldeki belgelere göre 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal eden İstanbul'daki 323-326 mektep binasını aradık. Çoğu yok olmuş tabii, mahalleler değişmiş, sokaklar değişmiş, yollar, bulvarlar vesaire filan. Bulabildiklerimiz işte 90 küsür idi. Bunun 56 tanesi Suriçi dediğimiz Fatih bölgesinde. İşte Eyüp, Üsküdar ve birkaç tane de Galata,
evet,
Beyoğlu taraflarında bulduğumuz binalardı. Bunları hatırlatmak için söylüyorum. Geçen programımızda konuşmuştuk. Muhtevasından da kısaca bahsedip bir enteresan bir hatıra olmuştu. Onu aktarmak
isterim.
Evet, onu
paylaşamamıştık dinleyicilerimizle, evet, programın sonuna denk geldiği için.
Evet. Şimdi okullara başlangıç için amin alayı denen törenler yapılıyor. Bu törenler sadece İstanbul'da değil veya bu eğitim sistemi sadece İstanbul'da değil.
Anadolu'nun
bütün daha önce Selçuklu, ondan sonra Osmanlı ülkesinin tamamında, Balkanlar dahil,
tamamında,
bütün Arabistan dahil, Osmanlı'nın uzandığı Kırım'a kadar bu Sıbyan mektepleri meselesi var. Ve öyle dediğimiz gibi 50-100 yıllık iş değil bu. Yüzyıllarca süren bir...
1000 yıllık bir geçmişi var.
Geçmişten söz ediyoruz. Yani millet böyle eğitilmiş. Köylerde de eğer Sıbyan Mektebi yoksa camilerin köşelerinde, şehirlerde de camilerde yine bu eğitim sürdürülmüş bir şekilde.
Bir de şu var Sayın Hocam, bu köylerde kimi kabiliyetli ve yetenekli olan çocukları da ecdat tespit etmiş. Bunun en güzel örneği bizim işte Kayseri'de Mimar Sinan değil mi? Ağarnaz'dan daha küçük yaşta, çocuk yaşta yeteneği görülüyor, değerlendiriliyor, elinden tutuluyor ve İstanbul'a getiriliyor.
Evet, şimdi tam da oraya gelecektim. Sarayda eğitim dediğimiz konu orası. İşte bu Sıbyan mekteplerinin bir de saray bölümü var. Yani işte o amin alayları, mekteplerdeki ilk eğitimler vesaire, oradaki okulun iç düzenini, hocalarını, kalfalarını anlattık. Orada bir sistem devam ediyor. Bir de sarayda böyle bir sistem var. Saray çocukları yani şehzadeler, şehzade çocuk, sultan çocukları, şehzadeler için Şehzadeler Mektebi diye ayrı bir bölüm ayrılmış Topkapı Sarayı'nda. Orası hala ziyaret edilir. Gidince görülebilir. Böyle çinilerle falan süslü, çok güzel bir, evet, yer. Orada aynen dışarıdaki Sıbyan Mektebi'nde olduğu gibi hoca gelir, şehzade hocanın önüne rahlesini koyar, diz çöker, orada besmele ile ilk dersini alır. Besmele çektirilir. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temin bil hayır der hoca.
Duasını yapar.
Öğrenci bunu tekrarlar ve böylece derse başlamış olurlar. O Şehzadeler Mektebi'nde ne kadar şehzade varsa sarayda hepsi eğitimi orada görüyorlar. O hocaları, orada ders gördükleri hocaları daha sonra çoğu sultan olduktan sonra yanlarına baş hocalar olarak almışlar. Böyle enteresan şeyler de var. Bir de sarayda Enderun diye bir mektep var. İşte o dediğimiz Mimar Sinan gibi Osmanlı ülkesinden toplanan çocukların,
dahilerin toplandığı yer.
Çocukların eğitim gördüğü yerler. Orada tabii kademe kademe eğitim görülüyor. Bu da ayrı bir upuzun bir hikaye ama kısacası Osmanlı devletinin ve ülkesinin bütün yöneticileri Enderun'dan çıkıyor. Enderun o Topkapı Sarayı'nın bugünkü Bab-ı Saade kapısından, en dış kapıdan girildiği zaman sol sağ tarafta bir asker kulübesi falan var şimdi orada. O alan Enderun Mektebi'nin alanı. Genişçe bir alan var. Kendi içinde hastanesi var, değişik binaları falan var. Orada da bu eğitimler veriliyor. Enderun meşhurdur Osmanlı eğitim sisteminde. Yani bugün bile çoğu ülkenin yakalayamadığı bir eğitim sistemi var. Evet. Böyle zeki çocuklar alınıyor. Tamamen Osmanlı sistemine göre eğitiliyor. En baştan alınıyor, ilk öğretimden alınıyor yani en yükseğine kadar.
Yani günümüzde üstün yetenekli ve dahi çocukların eğitimi meselesinin ecdattaki, evet, karşılığı bu.
Aynen öyle. Oradan çıkanlar genellikle Yeniçeri olurlar. Yeniçeri olarak orduya katılır. Hendeseye ve diğer zanaatlara yetenekleri olanlar da paşaların saraylarına verilir. Orada eğitim alırlar ayrıca.
Mühendislik, mimarlık bölümü
gibi. Daha ihtisas eğitimleri için bazı paşaların, ona uygun paşaların saraylarına verilir. Nitekim Mimar Sinan öyle olmuştur. Marangoz olarak yetişmiştir. paşanın sarayına verilmiş. Önce Yeniçeri olmuş, ondan sonra çıkınca bir sarayda yetişmiş. İşte bu eğitim sistemi, kendine has bir eğitim sistemi var. Bir de bu çocuklar tabii çok çeşitli milletlerden çocuklar. Sarayda bu Enderun eğitimi sistemi içerisinde hepsi belli bir disiplin içerisinde, Osmanlı kültürü içerisinde eğitiliyorlar ve işte vezirler oradan çıkıyor, vezir azamlar oradan çıkıyor. En yüksek rütbeli, en işte kaz askerinden tut vezir azama kadar oradan yetişiyorlar.
Yani işin bir maneviyat boyutu var, bir de disiplin boyutu var anladığım kadarıyla. Yani
müthiş, müthiş
bir şey. Çünkü o disiplin olmadan o yetenekler, o kabiliyetler ortaya çıkamıyor.
Evet. İşte bu Sıbyan mekteplerini araştırırken dediğimiz gibi temel eğitimimizin ilk taşlarını izlemiş olduk. İstanbul'da bunlardan dediğim gibi 90 tane var. Bunlardan birkaçına örnek vereceğim. Nerede olduklarını filan.
Bir de hatıramız vardı, o hatıramıza ona, geçelim ondan önce.
Ona geçmeden bunun işlerliğini, nasıl çalıştığını en iyi örnek olması bakımından, anlatması bakımından yaşayan bir örneğiyle konuştuk o araştırma sırasında. Süleymaniye'de çalışırken, o külliyede bu binayı araştırırken falan orada konuştuğumuz bir kütüphane müdürü dostumuz dedi ki ya seni biriyle tanıştırayım dedi, ya sen bunu araştırıyorsun bu kadar. Ne hocam? Dedi ki yaşayan bir tane dedi, bu Sıbyan Mektebi'nden mezun yaşayan bir amca var dedi. Sen ona göndereyim dedi. Heyecanlandım ya. Ne zamandan söz ediyorsun? 1915-1916 yılında o okuldan mezun olmuş. O okulun son öğrencileri.
Son mezun.
Son Sıbyan Mektebi talebesi, yani şu anda hayatta kalan. Bulduk adamcağızı. Bana numarasını verdi. Bir şey yaptı. Yardımcı oldu. Gittim. Vatan Caddesi üzerinde bir mescitten söz etti. O mescide gittim. Ben 103-104 yaşındaki adam deyince ben adamcağızı herhalde zor yürüyor filan böyle.
Ama diptir,
nasıl konuşacağım filan gibi gittim. Ondan sonra Saraç Doğan Camii. Bu arada o camide de haftada birkaç kere vaaz ediyor.
Şimdi hayatta değil herhalde, değil mi?
Hayatta olduğunu zannediyorum. Ölüm duymadım. Kaç yıl oldu benim konuştuğum. Saraç Doğan Camii'sinde haftada iki gün vaaz ediyormuş. Gittiğimde dediğim gibi böyle bir şaşırdım. Baktım ki adam birisi mihrapta oturmuş, cemaate vaaz ediyor. Bembeyaz sakallı pirifani bir adam bangır bangır vaaz ediyor. Allah Allah, bu dediler. Yani aradığın adam. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. O yaşta, o dirilikte ve o muhakeme gücünde vaaz eden adama rastlamak gerçekten şaşırttı beni. Neyse. Vaazdan sonra bir odaya çekildik. Tam iki saat. Ben yoruldum, o yorulmadı. Konuşmalarımızdan kayda alıyorum, soruyorum, konuşuyoruz filan. Takatim kalmadı neredeyse. O daha kalktı. İkindi namazına hazırlandı. Gitti abdestini aldı. Geçti namaz oldu. Namazdan sonra tekrar vaazına, konuşmasına devam etti.
Maşallah.
Yani şaşırmıştım gerçekten. O amcayla konuştuk Sıbyan mekteplerini. Şeyin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Külliyesi'nin neresini anlatayım? Caminin batı tarafının tam karşı köşede. Şimdi altında kuru fasulyeciler falan var. Tiryakiler Çarşısı deniyor oraya. Onun köşedeki, üstündeki tek kubbeli yapı Sıbyan Mektebi'dir. Tahmin edebilenler için söylüyorum. Karşısında da bir çeşme var. Yan tarafında da İstanbul Üniversitesi'nin binaları başlar.
Evet.
Orası Sıbyan Mektebi. Bu amcamız orada okumuş. Büyük bir heyecanla konuşturdum. Anlattım, sordum, anlattı, sordum, anlattı. Özetleyecek olursak,
neydi orada sizin dikkatinizi çeken derdi mesajlar?
Şimdi işte hep bunları sordum. Araştırmalardan bulduğumuz bu amin alayları, işte
bedi besmele.
Besmeleyle başladınız, eğitim nasıldı, nerede yatıp kalkardınız? Bir de yatılı bu okulların bir kısmı. Külliyeler içerisinde yapılan Sıbyan mektepleri yatılı okullar. Yani öğrenci orada alınıyor, Sıbyan Mektebi'nden başlatılıyor. Oradan diğer boy boy medreselere geçiriyor. Ta medreseler bitirip, ki büyük külliyeler için, Fatih Külliyesi için, Haseki Külliyesi için, Süleymaniye Külliyesi için usul bu. Orada öğrenciler, yani bu vakfiyelerde, tek binalarda, vakfiyelerde belirtilen usullerin dışında bunlar genel külliye vakfiyesine ve kurallarına tabiler. Ve buralarda yatılı olarak kalıyorlar. Ta ki en yüksek medreseyi bitirip çıkana kadar. Oradan çıkanlar da artık ülkenin her tarafına kadı olarak gidiyorlar. Yani o şehrin valisi olarak gidiyorlar. Oradan daha yüksek eğitim müessesesi yok.
Yok.
Süleymaniye'den. Bu amca buradan mezun. Daha sonrasını da bitirmiş bu. Oradan yani medresenin en üst düzeyinde eğitimini tamamlayıp tam kadı olacak seviyeye gelmişken işte savaş yılları, Osmanlı'nın bitişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması vesaire olunca bu amcamız birdenbire okumaz yazmaz olmuş bir dönemde.
Bu da çok acı bir şey.
Çok acı bir şey. Diyor ki bana diyor bir adam vardı diyor acıdı halime diyor. Dedi ki diyor ya başka çaren yok gel sana şu yeni harflerle öğreteyim iki ay kurs falan verelim. Da hiç olmazsa bir yere git imamlık falan al bir şey yap. Da geçimini sağla dedi diyor. Acıdı halime diyor. Yani bu insan eski sistemde dediğimiz gibi Bursa'ya kadı olacak evet, adam.
Vali.
Vali olacak adam. Bursa kadısı çok rahat olacak eğitim düzeyinde almış insanlar. Ama işte birdenbire her şey değişince cahil durumuna gelmiş oluyor. Neyse bu şey yapmış. Bu amca iki aylık bir eğitimden sonra buna işte hasbelkader bir imamlık görevi vermişler. Ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahının mescidinde, Yahya Efendi camiinde 1978'e kadar imamlık yapmış. 36-38'den 78'e kadar imamlık yapmış. Onları anlatmıştı uzun uzun. Amcayı biz daha sonra bir iki kere konferansa çağırdık. Bizim vakfın merkezine falan. Orada da herkes hayretle dinledi. Sonra birkaç televizyonda da gördüm. Amcam anlatıyor maşallah. Dipdiri bir adam. Şimdi orada beni ilgilendiren kısmı şuydu. Bu Sıbyan Mektepleri araştırması sırasında. Günlük hayatınız nasıldı diyorum. Hani biz kayıtlardan okuduk ya. İşte 4 yaşında 5 yaşında başlarlar. İşte şunu yerler vakıftan gelir. Bunları tek tek canlı şahidinden dinledim. Ve kitabı aldım. Bu benim için çok ilginçti. Canlı şahidinden dinlemek ilginçti.
Şimdi biz biraz dinleyelim.
1915
vekil olarak
15-16 yılında okula girdiğini babası elinden tutmuş getirmiş. Okula kaydettirmiş. Ve babası Bursa kadısıymış. Koymuş Bursa'ya gitmiş. Adamcağız. Orada kaldım diyor tek başıma diyor filan. Önceleri çok acemilik çekmiş filan. Günlük hayatı şöyleymiş onların. Bizi diyor sabah namazına kaldırırlar. Sabah namazımızı kılarız camide.
Evet.
Yandaki Süleymaniye Camisi'nde kılarlar.
Ne güzel yani manevi atmosfer. He,
ama bu diyor ben diyor biraz geç başladım. 6-7 yaşında başladım diyor.
Sıbyan Mektebi'ne.
Yani o şeye göre geç 7 yaşı. Namazdan sonra bize bir çorba içirirlerdi diyor. Yani çay falan öyle bir şeyler yok diyor. Sabah çorbası ne varsa işte. Çorbalarını içtikten sonra derse başlarlarmış. Öğleye kadar ders görüyoruz diyor. Öğleyin bir ara veriliyor. Öğleden sonra
namaz yemek arası.
45 dakika bir ara verilirdi diyor. Öğlen namaz sırasında. Öğlenden sonra serbest saatimizdi diyor. İkindiye kadar diyor. Ders gören görür. Namaza hazırlanan hazırlanır. Ondan sonra ikindi namazı, ikindiden sonra tamamen boşluk diyor. Akşam yemeği, günde iki öğün yemek veriliyor. Öğlen yemek veriliyor dedim, onu hatırlamıyorum. Ama akşam namazdan önce tekrar yemek yiyorlar. Ve yatsı namazından sonra diyor, bir dakika bile beklemek yok, derhal yatırırlardı biz diyor. Yatsıdan sonra.
Günlük düzen böyle.
Ondan sonra perşembe, cuma günleri tatiller. Cuma günleri banyo günümüz diyor. Gelir bizi kalfa götürür diyor her gün. Herkes cuma günü banyo günü. Hafta arasında da banyo etmek isteyenleri gelir diyor. Kalfalar toplar götürür. Hamama götürürler.
Bu muallimin hocanın yanındaki yardımcılar kalfalar.
Yardımcılar kalfalar onlar. Hı hı. Süleymaniye Külliyesi içinde bir de hamam var.
Ayrıca.
Bütün o aşevinin, oradaki Darüşşifa'nın, caminin ve diğer medreselerin hepsinin hamamı oran. Yalnız bir istisna var. Darüşşifa'nın içinde Darüşşifa'ya ait ayrıca bir hamam daha var. Hastalar oraya gitmiyor. Kendi Darüşşifa'nın
içinde ayırmışlar. İkisini birbirinden.
Ama bu talebeler, bütün medrese talebeleri, işte Sıbyan Mektebi talebelerin umumi hamamı var. Oraya götürüyorlar. Temizlik işleri böyle. Ders işleri de diyor ki ilginç bir şey anlattı. Bizim kayıtlarda görmediğim bir şey. Biz diyor böyle tahta da değil plastik zaten yok ama kabartma harfler olurdu torbamızda diyor. Rahlerin üstüne onları dizerdik diyor. İlk olarak diyor onları dizerek diyor biz okuma yazma belledik diyor.
Ya, enteresan
şimdiki fiş gibi diyor aynı onun gibi diyor ama tahta da değildi diyor. Plastik zaten yoktu diyor. Böyle bir şeydi diyor.
Kabartma,
böyle kabartma harfler verir diyor. Böyle dizerdik hoca gelir düzelttirirdi diyor. Bu şekilde okuma yazma öğrendik diyor. Daha sonra o dediğimiz şeylerden geçiyorlar. Yani
çocuklar dokunarak görsel bir biçimde öğreniyorlar dediğiniz yöntemle.
İşte fergaba çıkma. işte İnşirah suresinin artık son okuyacak ayeti. Sonuna gelince fergaba çıkma oluyor onlarda da. Daha sonra yine hatim ettiği zaman hatim törenleri oluyor. Belli bir iki kere üç kere hatim ettikten sonra da artık orayı tamamlamış oluyorlar. Orada 4 sene okumuş bizim amca dediğine göre. Oradan da artık bir üst medreseye geçerek devam etmişler. Buna benzer çok enteresan şeyler anlatmıştı bana. Ben de çok ilginç şeyler, böyle biriktirdiğim şeylerden hep sormuştum. Bu acaba tutuyor mu bu bendeki kayıtlarla anlattığı şeyler diye.
Arasında benzerlik hepsini var mı, farklılık var mı diye.
Anlattı. İşte hocalar dua ettirirlerdi diyor. Padişahım çok yaşa dedirirlerdi bize diyor falan. Böyle şeyler anlatıyor. Bir de bir ilginç bir şey anlattı. Onu da anlatıp geçeyim bu konuyu. Bir sabah namazından sonra diyor. Çanakkale'li bilmem ne hoca efendi dedi ama bilemiyorum kim olduğunu. Bir sabah namazında diyor. Hoca efendi Yasin okudu önce diyor. Namazdan önce camiye gittim. Ama bu büyüdükten sonra, belli bir yaştan sonra.
Evet.
Namaza gittim diyor. Kimse yoktu diyor. Daha sonra benimle beraber 7-8 kişi geldi diyor. Hoca da Yasin'i bitirdi, namaza duracağız diyor. Kalktık namaza diyor, farza durmak için. Saflarınızı sık tutun dedi diyor. Ben de biraz gülümsedim diyor. Yani 8-9 kişi yokuz. Yani niye sık tutalım, bu kadar sıkışalım ki koca camide diye diyor. Hafif gülümsedim diyor. Bana baktı diyor. Niye gülümsedin der gibi baktı diyor. Kimse yok sanıyorsun camide ama bak arkana dedi diyor. Şöyle bir döndüm baktım ki diyor. Caminin içi diyor. Ağzına kadar diyor beyaz giysili diyor. Artık melekler diyor kendisi. Bilemiyoruz, Allah bilir. Dolup dop doluydu diyor.
Enteresan.
Şaşırdım, utandım diyor. Ondan sonra namazımızı kıldık diyor. Dedi ki oğlum dedi diyor. Siz boş zannedersiniz ama biz safları sık tutun Allah deriz ama siz burada kimse yok mu sanıyorsunuz?
Evet.
Dedi diyor, beni uyardı diyor. Böyle hatıralarını anlattı. Daha sonra Beşiktaş'taki şeyde, o camisinde, o tekkedeki gecelerini anlattı filan. Orada işte Ramazan geceleri yemekler geldiğini farkında olmadan bir şeyler, bayağı bir şeyler anlatmıştı Ali dedemiz. Pamuk dede derler diye anılıyor. Ona işte Ali Yıldırım amca, bilmiş olsun.
Yani yaşasın, Allah uzun ömürler versin.
Yani bundan sonra ben bir gidip bulayım amcayı tekrar.
Nasip olur inşallah. Beraber gidelim.
El öpeyim, bir daha arayacağım canım, bulayım inşallah. Ben de telefonu da ver. Konuştuk da birkaç kere misafir de ettik filan. Bunlar bir değer tabii. Kültürümüzün nakledicileri bunlar günümüze. İşte Sıbyan Mektebi hikayesi böyle kısaca. Örnekleri var İstanbul'da.
Evet.
O örneklere
birazdan programımızın geçeriz. İkinci bölümünde geçeceğiz.
Tamam.
Tabii şimdi programımız medeniyetimize yolculuk olunca maşallah, yani onun içinde o kadar çok bölümler, konular var ki, güzellikler var, evet, ki tabii bir programa bunları sığdırmak kolay değil. İşte adım adım sizin gibi değerli hocalarımızla bu yolculuğu sürdürüyoruz. Yeni yetişen neslimize, çocuklarımıza, gençlerimize bunları bizim anlatmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu bir vecibe diye düşünüyoruz. Siz de buna vesile oluyorsunuz.
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz. Bu medeniyet konusu, eğer bu ülke, bu millet tekrar yeniden şahlanacaksa, ayağa kalkacaksa, ancak ecdadını, geçmişini, bu güzelliklerini günümüze, günümüzün diliyle ve anlayışıyla uyarlayarak, dönüştürerek yücelir diye düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu konuda siz
şimdi
ne söylersiniz?
Tabii ki neslimizin öğrenmesi gereken temel konu şu: biz köksüz bir millet değiliz. Yani 3-5 yıllık, 10 yıllık, 50-100 yıllık ve şu çağın üzerimize serpelediği kirlerden etkilenmiş, bu kadar köksüz, her rüzgarın önünde sağa sola yalpalayacak bir millet değiliz. Medeniyetimizin ne kadar büyük olduğunu da ancak araştırarak, görerek, anlayarak ve anlatarak anlamak mümkün olabilir. Bu noktada işte insanımız biraz daha gayret ederse, özellikle gençlere nasıl ulaşırız bilmiyorum, o kadar zor bir durum ki. Ancak şu olabilir: tarihi kentlerimizde yaşayan insanlarımız tarihi eserlerin önünden geçerken biraz daha dikkatli baksınlar. Biraz daha araştırarak baksınlar.
Anlamak üzere baksınlar.
Bu neydi yahu desinler. Ben her gün buradan gelip geçiyordum ama burada böyle bir eski taş yığınları falan var mı? Ne bu acaba? Yani 1276 tarihli Sahabiye Medresesi. Önünden geçiyorum, içine giriyorum, kitap alıyorum Kayseri'de. İşte şeyde Manisa'da Sultan Külliyesi içinden geçiyorum. Her gün namaz kılıyorum. Orada bir işte bir kahve gibi
bir değer var burada.
Sibyan Mektebi var orada. Bir kahve gibi kullanıyorlar şimdi. Kıraathane. Ya o Sibyan Mektebi burada neymiş diye bu kubbenin altına bir girip baksınlar. Burada ne oldu, ne bitti. Bu insanı şuurlandırır işte. Bakın 1539 tarihli Manisa'da külliyenin içerisinde bir Sibyan Mektebi var. 1539'dan söz ediyoruz. O günden Cumhuriyet'e kadar açık
neredeyse
ve çalışan bir...
Neredeyse 500 yıl öncesinden.
Evet, bu söylediğimiz sistemle çalışan bir Sibyan Mektebi. Büyük ihtimalle Mimar Sinan'ın eseri olması gerekir. Yani işte Edirne'den oralara kadar bu eserler biraz daha dikkat, biraz daha şuurlu bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İkinci bölümde de inşallah bunun somut örneklerini dinleyicilerimizle paylaşacağız. Değerli dostlar, sizler Medeniyetimize Yolculuk programında Erkam Radyo'dasınız. Bugün Sibyan Mekteplerini Abdullah Kılıç hocamızla paylaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Kendisinin çok güzel araştırmaları var böyle gençlere kadim eserlerimizi tanıtmak üzere yazdığı eserleri var. Bunlardan bir tanesi de içinde hala çalışmasını tamamlamak üzere olduğu Sibyan Mektepleri üzerine, özellikle İstanbul'daki Sibyan Mekteplerini araştıran hocamızla sohbet ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Sibyan Mekteplerine örnekler vereceğiz ve Cevri Kalfa Sibyan Mektebi ile örneğimize başlayacağız.
Buyurun evet, hocam. Evet. Dediğimiz gibi Sibyan Mektebi genelinde biz özel olarak İstanbul'u araştırdık. İstanbul'da birçok örnek var. Bilenler bilecektir tarif edeceğimiz mekanları. Belki o eserleri de hatırlayacaklardır. Örnek olsun diye birkaç tanesini anlatmaya çalışalım. Mesela bunlardan en çok göze görünen iki tanesi Ayasofya Sibyan Mektebi ve Firuz Ağa Camii'nin karşısında Sultanahmet Meydanı'ndaki, şimdi Edebiyat Vakfı kullanılıyor, Cevri Kalfa Sibyan Mektebi binaları. Bunlar çok bilinen yerler. Biz tekrar hatırlatmış olalım. Dediğimiz yapı tarzına uygun bunlar. Ayasofya'nın köşesinde, kapısının, Ayasofya'nın giriş kapısının, şu anda ziyaretçilerin girdiği giriş kapısının hangi kapıdan girerlerse sağ tarafında kalır. Küçük bir tek kubbeli bina. Daha eski Cevri Kalfa'dan. Öbürü de dediğimiz gibi Cevri Kalfa Sibyan Mektebi Sultanahmet Meydanı'nda. Sultanahmet'te aslında bir de Sultanahmet Camii'nin doğu güney köşesinde de Sultanahmet'in Sibyan Mektebi var.
Kendisini yaptı.
Arkada Arastan'ın altında başka bir Sibyan Mektebi daha var. O civarda var epeyce. Ama Cevri Kalfa özellikle bilinen bir yer. Onu kısaca anlatalım.
Nedir özelliği hocam bu mektebe?
Sultan II. Mahmud'un kalfası mı diyelim, dadısı mı diyelim, bir saray hanımlarından hizmetlere bakan bir hanımefendi. 1808 Yeniçeri isyanında Sultan Mahmud'u kurtaran hanımefendi bu saray içerisinde. O saray baskınında Sultan 3. Selim'in katledildiği bir saray baskını o. Hani Balkanlardan işte Alemdar Mustafa Paşa yetişip onları kurtarmaya çalışırken Yeniçeri isyanıyla yetişemediği.
Evet.
Ve o arada işte Sultan Mahmud'u da öldürmeye gelenlerin yüzüne sıcak kül serperek kaçmasına yardımcı olan Cevri Kalfa. Böyle anlatılır.
O kadar da cesur. Yani.
Cesur bir kadıncağız. Daha sonra vefatından sonra bu Cevri Kalfa'nın vefatından sonra Sultan II. Mahmud onun hatırasına bu divan yolu üzerinde, bugün divan yolu üzerinde Sultanahmet Camii'ne bakan yüzünde Firuza Camii var onun tam karşısında. İki katlı bir bina yaptırmış. Altında çeşmesi var. Çeşmesinde de şöyle yazıyor. Merhume ustanın ruhi için abu zemzem. 1819 yazıyor alt tarafında, kitabesinde. Üstünde yaz var. Oraları şey yapamadım. Alt son sırasını koydum buraya. Uzun cümleler de var. Mektep, klasik bizim mektep yapılarının biraz daha genişletilmiş hali, biraz daha yavaş yavaş yapılar genişlemeye, büyümeye başladığı dönem.
Bu ihtiyaçtan mı kaynaklı olarak?
İhtiyaçtan kaynaklanıyor, devrin gelişmelerinden kaynaklanıyor.
Evet.
Yavaş yavaş eğitim sistemi de değişmeye başlıyor. Binalar da genişlemeye, değişmeye başlıyor. Sultan II. Mahmud'dan sonra. Onun ilk örneklerinden birisi Cevri Kalfa Sibyan Mektebi. Şu anda bir vakıf orayı kullanıyor. Bundan sonra mesela Haseki Sibyan Mektebi var. Onu kısaca bahsedebiliriz. Haseki Külliyesi'nin içerisinde bu yer alıyor.
İkinci örneğimiz Haseki'den.
Haseki. Haseki'nin yerinde hem semtini bilirler bilenler, hem de şu andaki Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bu külliye. Orada külliyenin içinde hem medrese var, hem Haseki Sultan Camii var, hem aşevi var, hem Darüşşifa var içinde, hem de Sıbyan Mektebi var.
Bu bahsettiğiniz bir külliyenin yapı taşları.
Evet.
Geri gelmişken külliye kavramından da birazcık söz edebilir miyiz Sayın
Külliye hocam? Adı üzerinde işte birçok yapının bir arada bulunma hali.
Bir bütünlük arz ediyor.
Bütünlüğe deniyor külliye diye. Külliyeler bir site gibi çalışıyor. Yani oraya giren herhangi bir kişi
bütün ihtiyaçlarını mı orada?
Bütün ihtiyaçlarını görmüş oluyor. Gerek yolcuysa eğer, işte orada kervansarayı oluyor. Kervansarayı oluyor. Han oluyor. Misafirhane diyelim. Orada kalabiliyor. Aşevi var, orada yiyebiliyor. Dar şifası var, tedavi olabiliyor. İşte eğer mahalle insanları sürekli hizmet edecekse Sıbyan Mektebi var. Daha sonra medresesi var, diğer birimleri var. Yani bir külliye halinde yapılmış. Bura Haseki Sultan Külliyesi, Haseki. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi. Haseki Sultan adına Kanuni'nin yaptırmış olduğu bir eser. Ve Mimar Sinan imzalıdır. Mimar Sinan'ın en önemli eserlerindendir orası. 1555 tarihli, yanlış hatırlamıyorsam. O tarihlerde bitirilmiş olan bir eser. Kanuni Sultan Süleyman 3 eser yaptırmış. 3 büyük külliye yaptırmış. Birisini annesi için yaptırmış Manisa'da. Hafsa Sultan Külliyesi, Sultan Külliyesi diye anılıyor şu anda. Yine aynı eserler var orada. Birisini hanımı için,
Haseki Hürrem Sultan için.
Hürrem Sultan için yaptırmış. İşte bu Haseki semtinde. Birisini kendi adına yaptırmış, Süleymaniye Külliyesi. Kanuni'nin 3 büyük külliye eseri var. Diğer küçük eserler, Balkanlardakiler filan hariç. Bunun bir köşesinde de işte Sıbyan Mektebi var. Haseki Sıbyan Mektebi. Bu aynı usullerle mahallelerin çocuklara hizmet veren bir kurum. Bir başka şey, biraz önce bahsettiğimiz o amcamızın da okuduğu Süleymaniye Külliyesi içerisindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi adına yaptırmış olduğu külliyenin içindeki Sıbyan Mektebi. Bunlar tek kubbeli, yine diğer tariflere uygun taş yapılar. Ama külliye dışında olanlar, mahalle içerisinde, mahalle köşelerinde olanlar biraz daha tuğla karışımı da binalar şeklinde yapılıyor. Daha mütevaziler. Ama külliye içerisinde yapılan taş, mimari bir eser. Bütün o genel tasarım, mimari güzellik içerisinde.
Yani 50 yıllık, 100 yıllık bir ufuk değil bu. 1000 yıllık yani.
Tabii.
Değil mi? Taşın ömrü ne kadarsa o kadar.
Yani bir de dediğimiz gibi, yani tasarımını yapan, tabiri caizse bugün şeyde Mimar Sinan yani. Caminin en uç aleminden, kubbesinin ucundan tutun, işte hamamın kubbesine kadar, Sıbyan Mektebi'nin giriş kapısından kubbesine kadar her tarafı birden bütün olarak tasarlıyor. Estetik olarak bir bütünlük içerisinde tasarlıyor. Yani bu külliye içindeki Sıbyan Mekteplerinin belki en önemli farkı bu. Sanat eseri olmaları.
Evet.
Mahalle mektepleri o kadar sanat eseri sayılmaz. Taş bina hizmeti görsün yeter. Oradaki şey bu. Ama sağlam olsun, hizmeti görsün yeter. Nitekim öyle olmuş. Kaç yüzyıl ayakta kalabilmişler. Bir başka örnek, Naz Perver Kalfa Sıbyan Mektebi diye bir yer var. Bu şey de enteresan bir yerde. Hala ayakta orası. Davutpaşa iskelesi civarında Küçük Langa Caddesi diye bir yer var. O cadde uzar ta şeye kadar, Yedikule'ye kadar gider.
Evet.
Onun ortasında bir yerde, No 140 falan gibi bulmuştum, hatırlamıyorum yanılırsam. Restore edilmiş. Şimdi de bir işte bir Balkan bir şey derneğine verilmiş galiba, bir dernek kullanıyor. Naz Perver Kalfa adına yaptırılmış bir Sıbyan Mektebi var. Çok enteresandır. Oradan geçenler bu küçük küçük bu mektepleri ziyaret etsinler yani. Girsinler, oradaki vakıf dernek varsa da gitsin ziyaret etsinler. Hiçbir evet. sakıncası yok. Bu klasik bildiğimiz Sıbyan Mektebi tarzında bir yapı. 1792 tarihinde olduğu.
Bu yapı biraz tuğlalardan oluşuyor herhalde değil mi? Böyle kırmızı tuğlalar mı, taşlar mı?
Restore edilmiş durumda. İşte
son hali.
Genellikle klasik yapısı bu. Bir sıra taş, bir sıra tuğla gibi.
İki kat özelliğini korumuş bu da.
Evet, altında çeşmesi var. Çok güzel
yani
bir
buradan
çeşmesi
şey çıkartacağız
var
herhalde anladığım kadarıyla. Yani okul dediğimiz yapılar, şimdi günümüzün tabiriyle, çok katlı olmamalı. Neticede çocuk varsa çocuğun hayat bulduğu, yaşadığı, çocukluğunu ortaya koyduğu yapılarda bu kat konusu önemli. çok katlı yapılarda çocuğun gelişim açısından, oyun alanı açısından sıkıntılar var. Ecdat bunu düşünmüş olmalı ki çok katlı yapı yerine böyle en fazla maksimum iki katlı yapılar. Evet. Avlular var mesela, değil mi çocukların?
Avlular var. Evet. Merdiven ölçekleri ona göre, yapı ölçekleri ona göre. Yani
her şey düşünülmüş.
Tamamıyla sıbyanlara göre yapılmış mektepler bunlar yani her şeysiyle. Bu da çok enteresandır, Naz Perver Kalfa Mektebi. İşte o kitabesi, altındaki çeşmesi çok çok güzel. Tam bir sanat eseri. Onu bilmiyorum, kitaba koymuş olmalıyım.
Şu yüzünde görelim. Ben şu anda görüyorum çeşme, ama evet. Dinleyicilerimiz tabii bundan mahrumlar.
O da çok güzel. Bir de şey yapıyorlar.
Hep çeşme var mıdır?
Çeşme genelde var. Altlarında var.
Bunun bir hikmeti var mı?
Su.
Suyla olan, değil mi? Medeniyetin su, inşallah bir başka programda da bunu alacağız. İnşallah. Suyun medeniyetimizle olan ilişkisini.
Su ve sanat. Su ve sanat, evet, medeniyetle doğrudan ilişkisi var. Suyu kullanmak da apayrı bir mesele. Yani şadırvanından tut işte
kullandığımız araçlara varıncaya kadar, değil mi?
Vazolara kadar. İşte mektep örneklerinden İstanbul'da bolca var. Kaçını tekrar hatırlatmış olayım.
Şimdi aklıma şey geldi. Bu dediniz ya, hemen çeşmesi var. Şimdi burası ilim yuvaları. Şimdi şifa dedik ya.
Evet.
Şimdi bizim kültürümüzde, değil mi, dua var. Şimdi bazen biz suyu içerken besmele çekerek içeriz. Şimdi ilim akan yuvalar gibi burası. Değil mi? O yani suyla sembolize edilen. Şimdi aklıma o geldi.
Çağrışım yapıyor olabilir. Bakın kitabesinde oranın ne yazıyor? Alt tarafındaki çeşmenin kitabesinde. Tabii açıklamak lazım ama ben kısaca şey yapayım. Naz Perver Afife kim oldur? Sabıkay dadi şahi vala. Kıldı kasaplar yolun tathir. İdip ani inayetin icra. Ey sururi dedim ki iki tarih. Katr-ı efşan olunca feyzi hüda. Aynı lütfi hazineder usta. Oldu dil teşneyi netşa efza. 1253. Yani. 1837 tarihini işaret ediyor. Şimdi bunların son durumları var. İşte çoğu bunlar restore edilmiş. Bu eserlerin çoğu dernekler, vakıflar tarafından kullanılıyor. Bir iki tane daha örnek verelim. İsterseniz ondan sonra genel bu şeylerden bahsedelim.
Evet.
Sultanahmet Külliyesi'nin bir Sibyan Mektebi var. O da doğu kapısından girerken, girmeden doğu dış bahçe kapısından girerken, Ayasofya tarafından gelirken sol tarafta bir küçük bina vardır. Kimsenin dikkatini pek çekmez ama
Orası bir Sibyan
Mektebidir. Çok da güzel korunmuştur. Pırıl pırıl bir kültür hazinesi orada durur. Dediğim gibi külliye yapıları sanat eseridir aynı zamanda. Sultan Beyazıt Külliyesi içerisinde Sibyan Mektebi var. O da Beyazıt Külliyesi, Beyazıt Camii var şimdi. Beyazıt Meydanı'nda. Evet. Beyazıt Camii'nin kapalı çarşıya açılan kapı tarafındaki en uç binası. O avlu içerisindeki. Orada da şimdi bir vakıf hizmet veriyor. Çok hoş bir yapı. Dediğimiz gibi bu yapılar çok sevimlidir, sakindir, tek kubbelidir. Ama o sanat bütünlüğü içerisindeki o külliyede Mimar Hayrettin'in yapısıdır. 1516'lı tarihlerden kalma külliye camisi var, diğer medreseleri var, işte bir sürü türbeler falan var. İçerisinde bir birimde Sibyan Mektebi. Külliye içinde olanlar sanat eseri aynı zamanda. Bunun bir benzeri mesela Şehzadebaşı da var. Şehzade Mehmet'in camii var. Şehzade Camii meşhur. Evet. Şehzade Mehmet'in oğlu şeyin, Kanuni'nin oğlu adına yaptırmış, genç yaşta olan oğlu adına yaptırmış olduğu cami ve külliye var. Şehzadebaşı semtinde, bugün ismi de oradan alıyor. Orada bir şey var. Orada şimdi biz gene ziyaret ettiğimiz bir hukukçular derneği bir şey vardı. Bir vakıf vardı yine.
Şu anda günümüzde herhalde anladığımız kadarıyla işte çeşitli vakıflar ve dernekler kanalıyla korunmaya, yaşatılmaya
çalışılıyor.
Ama güzel bir şey esasen bu geleneğin sürmesi adına.
Bir de şeyi, bir hakkı teslim etmek lazım. Yani son 10 yılda bu eserlerde ciddi şekilde tamir, bakım ve
el atıldığı
görülmüş. O anlaşılıyor yani. Benim mesela bazı kaynaklarda harabedir diye gördüğüm şeyle gittim ki tamir edilmiş. Birçok Sibyan Mektebi. Çok maşallah. Sevindim onlara.
Ne güzel.
Yani vakıflar çalışmış biraz. ona da sevindik yani doğrusu. Bir de şey var. Yine o sırada bahsedeceğimiz bir Zembilli Ali Efendi Sibyan Mektebi var. Orada da bir enteresan bir şeyle karşılaştım.
Nedir hocam o?
Önce yerini söyleyeyim. Zembilli Ali Efendi Sibyan Mektebi Atatürk Bulvarı deniyor. Zeyrek'te. Zeyrek semtinde. nasıl anlatalım? Unkapanı Köprüsü'nün arkasında verdiğiniz zaman sağ tarafta Zeyrek Camii var büyük. O mahallenin Zeyrek. Oraya hemen çıkarken caddeden ayrılır ayrılmaz bir küçük tuğla bir bina, tek kubbeli bina sizi karşılar. Orası Zembilli Ali Efendi'nin Sıbyan Mektebi'dir. Evi onun tam karşısındaymış. Şu anda boş bir arsa orası. Mezarı da oradadır Zembilli Ali Efendi'nin. Avlusundadır şeyin. Kitabesini falan da okuduk.
Mektebin başında olduğu duvar. Yerde.
Mektebin olduğu yerde Zembilli Ali Efendi'nin şeyi var. Evet. Şimdi orada enteresan olarak şöyle bir şeyle karşılaştım. Orada bir hanımefendi hizmet ediyordu. İçeri işte boş birkaç minderler falan var. Bir kadıncağızla karşılaştım. Hanımefendiye sordum işte nedir burada, burada ne oluyor, ne bitiyor. Kadıncağız önce kendi bildiğince oraları anlattı. Ondan sonra dedi ki bakın dedi ben burada niye bulunuyorum. Ben dedi buraya karşılıksız olarak böyle 20 senedir hizmet ederim dedi buraya. Hiçbir karşılık almadan. Ben gelirim burayı silerim, süpürürüm, temizlerim. Buraya bakarım diyor 20 seneden beri diyor. Evim de şu yukarı yakında falan dedi. Anlattı. Nasıl oldu dedim yani böyle yani bir yıldır, iki yıldır, 20 senedir buraya nasıl bakıyorsun sen? Ondan sonra dedi ki bir gün dedi benim oğlum bir rüya görmüş. Oğlu rüya görmüş. Oğlu rüyasında Zembilli Ali Efendi'yi görmüş.
Evet hocam.
Ali Efendi oğluna rüyasında demiş ki annene söyle burada kadınlara Kur'an öğretsin demiş. O sıralar diyor vakıflar burayı restore etmişti boştu diyor. Gelip gidip niye boş der dururdum diyor. Oğlum böyle bir rüya görüp emir telak ettim bunu diyor. Zembilli Ali Efendi işte benim şeyimde mektebimde annene söyle Kur'an öğretsin deyince diyor. Bunu emir telak ettim 20 senedir burada kadınlara Kur'an öğretirim diyor. Böyle bir şeyle karşılaştık.
Allah'tan engel olmamışlar yani.
Hayır böyle izin bir şey almış, gitmiş müftiye demiş ben böyle bir rüya gördüm demiş. Buraya hizmet etmek istiyorum demiş. Tebessüm ettiler diyor. Hoşlarına gitti. İyi abacığım gitti hizmet et dediler diyor. İsim verdiler diyor. Hatta ben oradayken bir görevli de gelmişti orada. Yani izni almış. Gayet güzel ortalığı temizliyor. Severek sanki eviymiş gibi.
İbadet gibi yapıyor değil mi? Yani ihlasını katarak maşallah.
Bakın şöyle yazıyor. Seyahatname'de Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu mektep hakkında şöyle diyor. Zeyrek'teki mektep.
Zembilli Ali Efendi. Sibyan Mektebi. Hı-hı.
Diyor ki Ali Cemali Mektebi diye bahsediyor. Evliya Çelebi. Zeyrekbaşı duvarı üzerinde gayet büyük bir mekteptir diyor. Ali Cemali oğlu Fadi diyor. Zeyrekbaşı'nda babasının kubbesi içinde nurlu toprağa gömülürken dediği Zembilli Efendi orada yatıyor.
Evet.
Bu türbede bir çocuk mektebi var ki her sabah içinde bir hatmi şerif okunur diyor ve devamı da var. Yani 1600'lü yıllardan bunu görmüş, incelemiş Evliya Çelebi böyle kaydediyor. İşte benzer birçok okul var. Evet. Belki bir iki tane daha zamanımız varsa şey yapabiliriz.
Zamanımız daralıyor hocam. Şimdi birazcık hem toparlamak adına hem şimdi bu örnekler üzerinden gelecek olursak. Sonuçta mektebin, caminin, külliyenin, Darüşşifa'nın bu medeniyete ve bu medeniyetin mensuplarına katkıları var. İnsanlığa katkıları var. Bunun üzerine neler söyleyebiliriz?
Evet. Yani işte dediğimiz gibi vakıf medeniyetinin üzerine oturuyoruz. Bütün sosyal ihtiyaçlar vakıflar tarafından karşılanmış. Bütün sosyal ihtiyaçlar. Hastane ihtiyacı, aş evleri vasıtasıyla bakım, barınma ihtiyaçları, yolcuların, kimsesizlerin barınması için kervansaraylar, şehirlerde ve yolcularda aç kalanlar için aş evleri.
İşte bu vakıfların gerçek sahipleri ahirete artık intikal etmişler. O zaman burada şöyle bir hikmetli sonuçta yok mu? Mülk Allah'ındır. Yani ancak vakfedilerek değil mi? Hayır hasenat yapılarak.
Daimileştirilebilir. Evet. Vakfedilerek yani, ancak sonsuzlaştırılabilir.
Işte, değil mi? Amel defterinin kapanmaması adına.
Yani berekete dönüştürülebilir. Akıllı insanlar tabii.
Evet. Mülkü Allah'a verirseniz siz yani, değil mi?
Karşılığını sonsuza kadar alıyorlar. Allah'ın koyacağı sınır kadar alıyorlar. Evet. Dolayısıyla hepsi bunun örnekleriyle dolu. Yani o kadar büyük inanmış olmak gerekir ki sağlığında varını yoğunu vakfetmişler ki amel defterim kapanmasın ebediyen, işte ahirette karşıma çıksın diye. Allah da ticaret yapmışlar yani kısacası. En büyük ticareti yapmışlar. Mesela bir tanesi var, Mihrişah Valide Sultan. Sultan 3. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan hanımefendi var. Çok hayırsever bir hanımefendiymiş. Onun da eseri şu anda şeyde, Eyüp Sultan Camii'nin doğu tarafında. Mihrişah Valide Sultan aşevi var orada. Çok güzel bir aşevi var. Halen çalışır. Halen birçok insan oradan aşk gider. Vakıflara bağlı olarak çalışıyor. Yanında türbesi var. Ve tam karşısında da Mihrişah Valide Sultan'ın Sıbyan Mektebi var. Onu da yerinde incelemek fırsatımız oldu. Şu anda da öyle bir amaçla kullanılıyor orası. Etrafında mezarlık var. Mihrişah Valide Sultan'ın oradaki hizmeti de öyle devam ediyor. Eyüp'te benim tespit ettiğim 10 tane Sıbyan Mektebi var. Birçok işte Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi, Rambide Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Üsküdar. Üsküdar'a hiç gelemedik. Üsküdar'da birçok Sıbyan Mektebi var. Kağıthane'de, Kağıthane Köyü'nde.
Evet.
Kanuni'nin oğlunun dayesi veya dadısı diyelim, Daye Hatun Sıbyan Mektebi var. Orası halen belediye restore etti. Duruyor orası. Beyoğlu'nda şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kapısının yanında Zevki Kadın Sıbyan Mektebi var. Çok güzel örnek binalar bunlar. Üsküdar'da birçok yerler var. Örneğimiz
diyoruz.
İnşallah tarihimizi daha şuurlu olarak, eserlerimizi daha şuurlu olarak inceleyelim, görelim, gezelim, hissedelim, içimize sindirelim, evet. Yaşayalım, yaşatalım inşallah.
İnşallah diyoruz. Teşekkür Hocam ediyoruz. İki program üst üste böyle Sıbyan Mekteplerini konuştuk. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz adına sizlere. Geldiniz, bizi kırmadınız. Evet değerli gönül dostları, bir medeniyete yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi dileyerek Allah'a emanet ediyoruz.